Dolayısıyla adımız ve
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkentimize hoş geldiniz. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni yine siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatalım program boyunca. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri biliyorsunuz ki Facebook, Twitter ve Instagram'daki hesaplarımızın da adları. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki ilk müziğimizi sizler dinlerken bizler de konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Türkiye'de
saatlerimiz 15.09'u gösteriyor. Siz bir Azeri parçası dinlerken bizler de konuğumuzu stüdyomuza aldık sevgili dinleyenlerimiz. Konuğumuzla hemen sizleri tanıştıralım. Eğitimci yazar, Türkiye Ankara Sanat Platformu Başkanı Sayın Sultan Özateş ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün bir göreviniz daha oldu bugün evet. itibariyle. Onu da sizden dinleyelim
Talim
lütfen.
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'na görevlendirildim. O müjdeyi alıp böyle mutlu bir şekilde TRT'ye doğru okulumda yürüyerek geldim.
Ne güzel, sizi tebrik ediyoruz.
Çok teşekkür ederiz.
Başarılarınız daim olsun. Yolunuz hep açık olsun.
Amin.
Çünkü gerçekten çok güzel projelere imza atıyorsunuz. Daha önce de Hayatın Seslerine konuk olmuştunuz. Bugün biz sizin İki Devlet Bir Millet kitabınızdan söz etmek istiyoruz. Çünkü bir farklı kitap bu, Şair Çok. Bakışlı Kalemler antolojisi. Birazcık bu kitabın öyküsünü sizden dinleyelim. Nasıl hazırlandınız, nasıl ortaya çıktı İki Devlet Bir Millet Uluslararası Şair Bakışlı Kalemler?
Çok teşekkür ederim. Öncelikle kitabın hikayesine başlamadan önce ben Nilgün Hanım, siz ve ekibiniz Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Çetinkök ve bugün kayıt yapan Ayhan Taşçı Bey'e sevgilerimi yolluyorum. Bütün herkes adına. Özellikle Türk kültürü, sanatı ve eğitim çerçevesinde gerçekleşen aktivitelere katkılarınız o kadar önemli ki. Bizim sesimiz oluyorsunuz. Hatta size biz konuk olunca sayfamızda ne kadar başarılı yürekler varsa lütfen Sultan Hanım, Hayatın Seslerine bizler de konuk olalım, aracı olun diye sizleri takip ediyorlar.
Ne güzel, memnun oluruz
tabii ki. Bu anlamda hepsinin sosyal medya üzerinden selamları vardı. Tek tek isimleri yetmez ama buradan hepsine şükranlarını toptan siz ve benim adıma yollayalım.
Biz de çok teşekkür ediyoruz. Selam olsun diyoruz Hayatın Seslerinden.
Çok teşekkür ediyorum.
Tüm dinleyenlerimize. Sağ olun, var olun.
Öğretmenlik mesleğinin dışında herkes beni edebiyat öğretmeni olarak biliyor. Oysa resim öğretmeniyim 20 yıllık. Edebiyat bölümünü kazanamadığım için resme de yeteneğim vardı. Resim öğretmeni oldum ama yazmaktan vazgeçemedim. O tutku beni farklı bir yolculuğa itti. Sessiz, içine kapanık bir tipten böyle hiperaktif bir kadının çıkacağını bana deseler ben de inanmazdım. O kadar
İyi
çok
çıkmış.
Yazıyorum ki hatta bugün aldığım görevlendirmede şunu düşündüm yolda gelirken. Şimdi Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda ders kitapları hazırlama komisyonuna gitmek benim için güzel bir şey. Hani bütün Türkiye'deki okuyan öğrencilerin hazırlanan kitapların yazar kadrosunda ve resimleyen kadrosunda olmak inanılmaz bir şey. Hani böyle bir görevlendirme bana da sürpriz oldu. Demek ki bakanlığımız da öğretmenlerinin çalışmalarını takip ediyor. Bu da güzel bir takdirdir bizim için.
Elbette.
İki Devlet Bir Millet, Türkiye ile Azerbaycan arasında bizim Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı, Yayınlar Dairesi'ne bağlı, İSB'nin numarası olan resmi bir antoloji. Bu antoloji için herhangi bir kurumdan veya şahıstan destek almadık. Ödül töreni için 7-8 arkadaş destek verdi. Onun dışında tamamen baskısını eşimin yaptığı Ankara Festivali'ni yapıyoruz. Yazarlar söyleşi yapıyor, ressamlar sergilerini ve şiir dinletisi yapan senede bir Azerbaycan, Türkiye veya iki ülke arasındaki gelen sanatçılarımızın katıldığı bir festivalde
evet.
dağılmak
Sayın
üzere
Ertuğrul
yaptık.
Sayın Ertuğrul Özateş'e de selamlar olsun.
Teşekkür ederim. Evet, o da dinliyor. Dikmen Sürücü Kursu'nun bütün ekibi dinliyor. Şair Bakışlı Kalemler önce grubu oluşturduk. Azerbaycan, Türkiye ve Türk dünyasından yazarlara Ankara'da belli bir gönüllü ekip olarak Ankara Sanat Platformu'nu yürütüyoruz öğretmenlerle. Bu platform resmi izin alarak kültürel projeler üretiyoruz.
Ne kadar
Sponsoru
zamandır?
Sponsoru kendimiz. İki Devlet Bir Millet 2012 yılından beri Azerbaycan-Türkiye arasında gerçekleşiyor.
Platform?
Platformumuz 2002 yılında kuruldu.
Evet.
2002 yılında kuruldu. 2006 yılında da resmi artık okul, milli eğitim çerçevesinden çıkarak bu sefer Ankara'nın sesini hem Anadolu'nun tüm şehirlerine taşıdık hem de Türk Cumhuriyetlerine taşımayı başardık.
Ne güzel.
Gelen misafirler de uçak biletlerini ve konaklamalarını kendileri karşılıyorlar. Biz burada 5 günlük etkinlik yapıyoruz. O 5 günlük etkinliğe gönüllü bir şekilde katılıyorlar.
Ne tür etkinliklerle?
Şiir, mesela bu İki Devlet Bir Millet antolojimiz geçen sene çıktı. 15 Temmuz'da darbe nedeniyle biz 24 Temmuz'da sadece açılışını yapıp basın tanıtımını yaptık Başkent Öğretmen Evi'nde. tabii ki katılanların birçoğu öğretmen olduğu için tekrar bu sezonun yaz tatiline inşallah kötü bir şey olmaz. 26 Temmuz'da Büyükşehir Belediye'miz sağ olsun bize sanat galerisini verdi Güven Park'ın karşısında. İki Devlet Bir Millet antolojimizin açılışını sergiyle
yapacağız.
Evet. 50 tane sanatkar katıldı. Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimiz, sanatkar kardeşlerimiz Türkiye'yi resmetti. Biz de Azerbaycan'ı. Onlar bize fotoğraf yolladı. Biz de onlara fotoğraf yolladık. Ve Türk el sanatları tasarımcılarını bulduk Ankara'da. Azerbaycan temalı 5 eser istedik. Onlarla beraber birinci günü resim açılışımız var. Akşamına yemek, yemeğin akabininde şiir dinletisi var. İkinci günü Kırıkkale
şiirler antolojideki
evet,
şiirlerden oluşuyor.
Evet, antolojideki şiirleri okuyacaklar. İki gün boyunca ikiye böldük.
Kimler okuyacak? Kendileri
Azerbaycan'dan gelen sanatçılar ve Türkiye'deki sanatçılar her biri Ankara'ya geliyor. Bu antolojide olan şiirlerini seslendirecekler birer adet. Onlara plaket, başarı sertifikamız ve madalyamız var. Bu arada da size bir başarı sertifikamızı getirdik. Programınızı
ay, çok
zaten ödül töreni içerisine aldık. Hayatın Sesleri olarak inşallah 26 Temmuz'da TRT Genel Müdürlüğümüze davetiyemiz ulaşacak. Türk kültüründe medya onur ödüllerinde 5 kişiyi belirledik. Birisi sizin programınız.
Ay çok teşekkür
bu başarı
ediyoruz.
Sertifikanız ve madalyanız. Aynı zamanda da biraz önce bahsettiğim ekip elemanlarınıza birer madalya ve sertifika getirdik.
Çok teşekkür ediyoruz. Ben hemen dinleyicilerimizle paylaşayım.
Evet.
Uluslararası Ankara Sanat Festivali başarı sertifikası yazıyor. Facebook sayfamızda da paylaşırız. 2016-2017 kültür etkinlikleri Nilgün Bilbal Doruk. Türk kültürü, sanatı ve eğitim çerçevesinde gerçekleşen aktivitelere katkılarınız, katılımınız, erdemli davranışlarınız, azminiz, hizmet, şeref ödülüyle onurlandırılmıştır. Başarınızı kutluyorum diyor Sultan Özateş, eğitimci yazar, Ankara Sanat Platformu Başkanı. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm arkadaşlarımız da aynı başarı sertifikasını aldılar. Tekrar teşekkür ediyoruz size. Evet, şimdi aynı zamanda İki Devlet Bir Millet Hizmet Şeref Ödülü'yle onurlandırılmış değil
mi? Evet. Size aynı zamanda bir kupamız var, bir plaketimiz var. Onu da uluslararası törende Azerbaycan'dan gelecek. Size de konuk oldu Sevinç Tofik kızı. Ve aynı zamanda da size armağanını yollayan Kalibe Ceferova. Azerbaycan
evet.
Yazıcılar Birliği üyesi kendisi de. Aynı zamanda ilk defa resim benden öğrendi ve Ankara'da sergisini açacak. Vatan adlı kitabını ben ona 1000 tane burada hediye ederek baskısını yaptık. Gelecek burada tanıtımını yapacak.
Ne güzel.
Her yıl bir tane Azerbaycanlı kardeşimizin 1000 adet kitabını basmayı hedefledik platformca.
Burada. Bu ilk kitap mıdır
bu
Vatan?
Bu ilk kitap Vatan çıktı sağ olsun. Kalibe Hanım'ın da size armağanı. Bunu da size teslim edelim.
Çok teşekkür ediyoruz.
Çünkü izliyorlar Azerbaycan.
Takip ediyorlar evet. Hayatın Sesleri'ni.
Hepsi haberdar şu an bizim programda. Bugün hepsi de dinliyorlar Azerbaycan yazıcılar.
Şimdi gibi. Antolojiye katkı sağlayan pek çok şair, yazar ve genç kalemler var değil mi?
Biz
kaç kişi toplamda? Çünkü isimlerini tek tek saymakla
evet,
288. bitiremeyiz.
288. Aslında 300 kişi. Giriş ve ön sözü yazan 300 kişi. Bu antolojiyi yaparken bize dendi ki Azerbaycan ve Türkiye arasında en ünlü yazarları alın. Ben onu hedeflemedim. Şair bakışlı kalemler dedik. Yazarlar demedik. Çünkü bizim kalemimiz öyle yazarların yanında lafı esamesi bile olmaz. Hatta şair denilmesi evet. Hani ruhumuzu nefsimizi okşatıyor ama şair denilmesini istemem bir Mehmet Akif Ersoy, Kara Koç. Allah rahmet eylesin. Gerçekten
evet,
üstadlarımız varken
ölüm
yıldönümüydü. Üstadlar varken hani bir Nazım Hikmet Ran veya bir çok Necip Fazıllar dururken biz şairiz diyemiyoruz. Sadece harflerle oyun oynayabiliyoruz. Belki de kendimizi mutlu ediyoruz. Bunun içerisinde 7 yaşında çocuğun şiiri de var. 13 yaşında öğrencimin şiirleri de var. Ev
ne
hanımı
güzel.
Olanın da yazısı
hı-hı,
var.
Hı-hı.
Onlara bir kalem uzattık. Merhaba
evet.
dedik. Ve bunun ikincisi çıkacak. İkincisi de nasip olursa iki devlet bir millet bu sefer de şeyde Kıbrıs ve Türkiye.
Evet,
şimdi
çok
onu
güzel.
Hazırlıyoruz.
Şimdi tabii dilde, fikirde ve işte birlik konusunda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik köprüsü bu edebiyat ağıyla daha da bir güçleniyor değil mi?
Evet, biz bunun duyurusunu yaptığımız zaman geçen sene Azerbaycan'a konuk oldum iki dönem. Yazıcılar Birliği sağ olsun salonunu, kongre salonunu ücretsiz verdi. Bunun tanıtımını yaptık. duyurusunu yaptık. Bu sene de ödül töreni için Yazıcılar Birliği yine kongre salonunu yaptı. Biz de Azerbaycan'daki dostlarımızın tüm ödüllerini yaptık. 5 günlük festivalimizden sonra Ağustos ayının ilk haftası Azerbaycan Bakü'de galamız ve törenimiz var.
Ne güzel. Gerçekten sizi kutluyoruz. Çok güzel projelere imza attığınızı biliyorduk biz zaten. Bir de Çanakkale görüyorum ben orada.
Evet.
Çanakkale kitabından da söz edelim
Elif
isterseniz.
Kalesi çok yeni çıktı. Lokomotif yayınlarından Sayın Menderes Şahan'ın destekleriyle
sanıyorum
çıktı.
Sanıyorum ilk kez de tanıtılıyor. İlk bizim programa nasip oldu.
Size nasip oldu Çanakkale. Daha yeni geldi bana geçen hafta kargoyla. Türkiye genelinde bir hikaye yarışması ve roman yarışması başlatılmıştı öğretmenler arasında. Özgün bir dernekti kendince. Ben de Çanakkale'yi kendimce denemelerle yazıyordum. Zaten de seminerlerini veriyordum okullarımda. Onu dosyalaşıp gönderdim. Türkiye birinciliği aldım.
Ne güzel, sizi
bunu kutluyoruz. Kitap haline getirip Mehmetçik Vakfı'na bağışlamayı istedim.
Gelirini.
Evet, Lokomotif Yayınları sağ olsun sahibi Menderes Şahan. Hocam ben baskısını yapayım dedi. Baskı ücreti onlara ait, satışından benim payıma, yazara düşen geliri ben Mehmetçik Vakfı ile gidip nasip olursa pazartesi günü protokolünü imzalıyorum. 2000 adetten yazarın payına düşeni komple Mehmetçik Vakfı şehitlere gitmesini
ne güzel,
istiyorum.
Evet.
Çünkü dedem şehit, babamın babası. Hı hı. Babam hiç görmemiş. Hep
şehitlerimizi de saygı ve rahmetle analım böylece bu vesileyle de.
Evet, bu arada da hayatın seslerine, hayatın renklerini ben hediye getirdim size.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hayatın renkleri de özgün el çizimlerinden oluşan. Duyum çizimlerin hocam. Hepsi size mi ait?
Evet, tamamı bana ait tasarımları.
Çok güzel.
O da Hayat Yayınları'na bağışlamıştım. Bana gönderilen kitapları da Hacettepe Onkoloji Hastanesi'ndeki çocuklarla ara ara gidip etkinliğe onlarla boyamalar yaptım, onlara bağışladım.
Ne güzel şeylere imza atıyorsunuz gerçekten.
Ederiz.
Sizi tekrar tekrar kutluyoruz. Tabii süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama konuşacağımız daha çok fazla şey var. Bir de dergi görüyorum
şimdi
ben
bir,
orada.
Şimdi size Kümbet Dergisi gönderildi. Sağ olsun Ünal Kar hocamız. TC Kültür Bakanlığımızın, bizim Kültür ve Turizm Bakanlığımızın süreli 3 ayda bir yayını var. Bu yayınından bir sayfa Hayatın Seslerine ayırdık. Ben sizi tanıtacağım. Nasıl tanıtacağımı bilemedim. Bilgilerini sizden alacağım. Kümbet adlı dergi Ünal Kar hocamızın koordinatörlüğünde çıkıyor, editörlüğünde. Bir tane size yolladı dergiyi incelemek üzere. Oradan bir adet bir sayfa, diğer sayı da size ait. Hayatın
bir eğitim, kültür, sesleri, sanat ve edebiyat dergisi bu.
Evet.
Evet.
Merkezi Tokat'ta çıkıyor ve Türkiye'nin her yerine dağılıyor.
Evet.
Onların da kadrosunun sizlere selamı var.
Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de selam olsun diyoruz. Evet, şimdi birazcık da platformdan söz edelim. Neler yapıyorsunuz? Türkiye Ankara Sanat Platformu olarak aslında o kadar çok şeye imza atmışsınız
evet,
ki.
Şimdi
yeni projeler de vardır mutlaka.
Türkiye, bir platforma Türkiye ismini vermek zordur ve gerçekten yasal bir süreç gerektirir. Biz yurt dışına çıktığımız zaman platformumuzu, Türkiye Ankara Sanat Platformu'nu taşıdığımız zaman çok da dikkat etmek zorundayız. Özgür, kendine ait bir platform. Ankara Valiliğimizden de izin alarak bütün projelerimizi, tamamen resmi. İşte insanlar geliyor Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, onların güvenliğine kadar ben bütün izinleri alıyorum. Platform nedir? Kültür, sanat, eğitim çerçevesinde ilerliyor. Asla siyasi bir politika veya bir herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi değiliz. Biz öğretmenler, gönüllü, üreten elleri arıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı gün ışığına çıkarıyoruz. Zaman zaman da okulların içerisinde veya dernekler, sivil toplum kuruluşlarında gerçekten Türk sanatına emek vermiş bütün çalışmaları ödüllendirmek için harekete geçiyoruz. Benim bazen bütçem yetmeyebiliyor. Öğretmenim çünkü. Ek ders ücretimi veya sigaram yok, sinemam yok, gezmem yok. Bu bir sevda. İşte her ay 10 tane, 20 tane plaket yapıp kenara koyup senede bir festival yapıp bir sürü işte 300, 100 tane plaketleri dağıtıyorum. Bu da olay oluyor işte nereden buluyor diye. Halbuki yıl içinde birikiyor o.
Evet.
Veya derneklere işte gönüllü sunuculuğa gidiyorum. Ücret talep etmiyorum ama çıkarken bir 200-300 cebime sıkıştırıyorlarsa o kesinlikle plaket parası oluyor.
Evet, çok güzel gerçekten.
Çok teşekkür ederim.
Sizi kutluyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Peki bu yakınlık sadece Azerbaycan'la mı yoksa
Hayır.
diğer Türk dünyasını
Türk
da
kapsıyor
mu? Türk dünyasıyla
da ilgilendiriyor. Şu an ekibimizden yine bir arkadaşımız Kazakistan çalışmasını yapıyor. Ona devrettik. Aynı zamanda kendi ülkemizde ülkemizde de Ankara bizim için çok önemli. Türkiye'nin başkenti. Gelen misafirlerimizi işte nerede ağırlayabiliriz, nereleri gösterebiliriz? Türkiye'ye inenleri önce Anıtkabir gezdiriyoruz. Geçen sene Konya'ya götürdük trenle. Arkadaşlarla misafirlerin biletlerini paylaştık. Herkes bir kişinin yol parasına sponsor oldu.
Günübirlik gittik var bu geldik.
Yani şey var. Kendi yakınlarım, dostlarım, diyelim ki enişteme söyledim, en samimi öğretmen arkadaşıma söyledim, eşime, eşimin patronuna, işte bir kişi plaketini üstleniyor, bir kişi böyle. Öbür türlü herhangi bir kurum ve kuruluştan 657'ye tabi olduğumuz için böyle bir şey bize risk getirir mi hiç araştırmadık.
Evet.
Ama tamamen gönüllü olarak yürütürken de ne yapıyoruz? O törenler sırasında o gönüllü, bize gönül veren kendi dostlarımızla beraber törenleri yapıyoruz. Bundan da büyük bir keyif alıyoruz.
Evet, çok güzel gerçekten. Sizi kutluyoruz.
Teşekkür ederim.
Yani bu temponun altından nasıl kalkıyorsunuz diye de düşünmeden edemedim açıkçası. Çünkü bir taraftan kitap hazırlamak, bir taraftan platformla ilgilenmek, bir taraftan oradan gelenlere konukseverlik yapmak, bir de bir başka görev daha eklendi Talim Terbiye Kurulu'nda. Size kolaylıklar
çok
diliyoruz çalışmalarınıza,
ediyoruz.
Başarılar diliyoruz. Armağanlarınız için de çok teşekkür ediyoruz. Gerek sertifikalar, gerek dergiler ve kitaplar için de sağ olun, var olun diyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle yeni
İnşallah.
Projeleri dinleyicilerimizle tanıştırmak dileğiyle. Sağ olun, var olun diyoruz.
Olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, eğitimci yazar, Türkiye Ankara Sanat Platformu Başkanı, aynı zamanda bugün itibariyle Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda da yeni görevinde başarılar dilediğimiz Sayın Sultan Özateş stüdyo konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür ederken Hayatın Sesleri'nde yine müziğe dönüyoruz.
Sakın riske girseydin eğer, yola çıksaydın eğer, neler yapardın neler. Bana anlatma sakın, yelken atsaydın eğer, özgür olsaydın eğer, neler yapardın neler. Sen iskeleye bağlı fırtınalardan yoksun, tatlı rüzgara razı. Deniz bu belli olmaz, uyunu seveyim.
Türkiye'de saatlerimiz 15.29'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi Mudanya'ya uzanmak istiyoruz. Tarihi Mudanya bandosunun şefi, Mudanya Belediyesi bando şefi Sayın Fehmettin Bahçuvancı telefon attığımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
İyi günler efendim.
Teşekkür ediyoruz. Evet, derinden de bir piyano sesi duyuyoruz.
Evet, evet. Bizim arkadaşımızla burada bir çalışma yapıyorduk. İki gün sonra bir açılış programımız var. Yani orada bir çalışma yapıyoruz. Bu anda da size bağlanmış bulunuyoruz.
Ne güzel. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, tarihi Mudanya bandosu dedim. Sanıyorum ilk sivil bando değil mi efendim? Birazcık tarihçesinden evet, söz eder misiniz
evet,
bize?
Evet, ben şöyle anlatayım. Yani biz 1924'te kurulmuş. Ben şimdi kurulmuş aşamasını size anlatacağım da oraya bir giriş yapmadan önce şöyle bir bilgi vereyim. Mudanya'da biliyorsunuz Bursa'da ipek böcekçiliği var. Fransızlar 40 kilometrelik bir yol yapmışlar, tren yolu yapmışlar. Bu tren yolu 1800'lü yıllarda çalışıyor. İstanbul'dan Ahmet Tevfik Efendi denilen bir zat-ı muhterem 1897 yılında Mudanya'ya bisikletiyle motorla geliyor. Yani deniz motoruyla. İşte hatıratlarında anlatıyor. Diyor ki işte Bursa, Yenişehir, Gemlik civarlarına bir tur düzenliyor. Hatıratlarına diyor ki tren vagonlarında bir de bir bando gördüğünü söylüyor. Yani alıntı. Bu gerçek bir kitaptan alıntı. Ama şimdi 1924'te kurulan bandomuzun bizim gerçek bilgileri şunlar. 11 Ekim 1922 yılında Mudanya Mütarekesi imzalanıyor. Lozan'a giden yol açılmış oluyor. 30 Ocak 1923'te mübadele imzalanıyor. Mübadele demek yani Yunanistan'dan gelen anlaşma gereği Türkler Yunanlıların boşalttıkları yere Yunanistan'a gidecek Türkiye'den giden Yunanlıların da Türklerin boşalttıkları yerlere yerleştirilecek. Dolayısıyla Rumlar Mudanya'yı terk ederken 1924 yılında Mudanya'nın Rum Ortodoks Kilisesi'ndeki ayinlerde kullanmış oldukları enstrümanları bohçaya sararak şu andaki Şükrü Çavuş İlkokulu'nun bahçesinde bulunan sarnıca saklarlar. Ben bunları bizzat yaşayan insanlardan duydum. Yani mahalleye Girit, Parga ve Yanya'dan gelen insanlar yerleşmiş. Mahallenin gençleri oynarken bu enstrümanları buluyor. Mudanya Belediye Başkanı, dönemin Belediye Başkanı Hafız Galip Bey'e veriyorlar. Başkan da bunları o dönemde kurulmuş olan Halk Evi'nin reisi Rıfkı Gürman Bey'e veriyor. Halk Evi bünyesinde zaten Mudanya Spor Kulübü kurulmuştu. Bünyesinde müzik dalında bir de bando kurmaya karar vermişler. Yani bando Halk Evi bünyesinde Mudanya Spor Kulüp bandosu olarak kurulmuş. Başına da İstanbul İtfaiye Bando Şefi olarak Ahmet Ergümen beyefendiyi getirmişler.
Siz ne zamandan beri bandonun şefliğini yapıyorsunuz Sayın Fehmettin Bahçuvancı?
Ben bu arada şunu anlatayım. Ben 1966 senesinde bu bandonun kurslarına katılarak ilham aldım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mızıka Assubay Okulu'na girdim. Eğitim gördükten sonra 25 sene Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bando asubayı olarak görev yaptım. Emekli olunca memleketime döndüm. Döndükten sonra bu bandonun başına 2000 senesinde geçtim. 17 senedir bu bandonun bando şefliğini yapıyorum.
Evet. Peki birazcık aktivitelerinizden söz edelim isterseniz. Neler yapıyorsunuz? Yani, nerelerde konserlere gidiyorsunuz?
Tabii anlatayım. Şöyle bizim görevlerimiz içerisinde Mudanya'daki milli bayramlar, anma günleri, açılışlar, karşılamalar, kortej yürüyüşleri. Yani bizim Mudanya çok sosyal aktivitesi olan bir ilçe. Yani sahilimiz geniş. Sahil konserleri veriyoruz. Belediyemizin her türlü etkinliklerinde görev alıyoruz. Örneğin belediyenin düzenlemiş olduğu zeytin festivali, incir festivali, üzüm festivali bunlar her sene ayrı bir köyde yapılıyor. bandomuzu köylülerle buluşturuyoruz bu etkinliklerde. İlçe sınırlarının içerisinde mesela bu sene şöyle bir çalışma başlattık. Milli Eğitim ve Kaymakamlığı'nın da müsaadesiyle, izniyle Mudanya ilçesi içerisinde özel devlet ve köy okulları dahil tüm okulların cuma günü İstiklal Marşı çalınmadan önce yarım saat bandoları anlatıyoruz. Can, bu bandoların Cumhuriyet'in bir değeri olduğunu, unutulmaması gerektiğini ve bandoların işlevlerini anlatıyoruz çocuklara. Yarım saatlik pop parçalarından, Türk sanat müziği parçalarından, milli marşlarına, marşlarımızdan oluşan repertuarımızı icra ediyoruz. Arkasından İstiklal Marşı'nı çalıyoruz.
Evet. Peki Cumhuriyet'in değeri bu bandoda kimler var? Emekli Asubay olarak siz varsınız. Ya, onun dışında ya, kimlerden oluşuyor?
Şunu anlatmak isterim ben size. Bu dönemin gençleri biliyorsunuz 3000 nüfuslu bir Mudanya ilk kurulmuş. Yani değişik meslek dallarında insanlardan oluşmuş. Gündüz dükkanlarına gidiyorlar, işlerini yapıyorlar. Akşam gidiyorlar bandoda çalışıyorlar, enstrümanlarını çalıyorlar. Dükkanlarının kapısını kapatıyorlar, törenlere gidiyorlar. Yani dolayısıyla meslek gruplarından oluşan insanlardan oluşuyor. Örneğin basoda ayakkabıcı Muharrem, altoda tenekeci Ali, davulda Terzi Hasan, klarnette saatçi Celal, baritonda yoğurtçu Ömer, elektrikçi Fevzi, zilde boyacı Muharrem gibi. Yani değişik meslek gruplarındaki insanlar görev almışlar. Bir de babadan oğula geçen bir meslekmiş daha önceler. Ben de bu şekilde yetiştim. Benim babam da 1950'lerde bu bandoda çalmış. Ben de babamdan ilham alarak o kurslara katıldım. Geçtim. Mesela bu günlerde de geldiğimiz yani bugünümüzde mesela benim yetiştirdiğim öğrenciler var. Bu öğrenciler konservatuara giden öğrenci de var. Güzel Sanatlar Lisesi'ne giden öğrencimiz de var. Normal zaman liselerde ve ortaokullarda gören, görev yapan öğrenciler de var.
Evet. Efendim, o zaman şöyle yapalım Sayın Fehmettin Bahçuvancı. Bando şefi olarak sizin yönetiminizde bu karmadan oluşan bir bandodan bir müzik dinleyelim ve size de çok teşekkür edelim. Yine birlikte olmak dileğiyle çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar dileyelim efendim. Sağ olun,
teşekkür
var olun.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Tarihi Mudanya Belediyesi Sivil Bandosu'nun şefi Sayın Fehmettin Bahçuvancı ile konuştuk telefonumuzda. Kendisine teşekkür ederken Sayın Fehmettin Bahçuvancı'nın yönetimindeki bandodan bir müzik dinleyelim şimdi. Öze yolculuk. Öze yolculuk köşemizde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, öze yolculukta Kur'an'dan öğütlerle devam edelim istiyoruz. Geçen hafta da konuşmuştuk birazcık ama şimdi Ramazan'ın ilk gününden itibaren o Kur'anlar kılıflarından çıktı ve okunmaya başladı. Belki Ramazan'ın son günü o kılıflarına tekrar girecek ama o öğütlerden neler aldık, neleri hayata geçirebileceğiz? Bunun farkında olmak önemli galiba, değil mi?
Yani öyle bir girdiniz ki Nilgün Hanım, inşallah öyle olmaz. Bu da bir öğrenme olsun bugünün bereketiyle. Kılıflardan çıktığı gibi biraz hayatımızın içerisine karışsın isteriz, evet. Tabii Kur'an ama şeklen değil. Biraz içerik çalışmalarına ihtiyacımız var. Zaten biz sizinle hep onu konuştuk başından beri de. Sadece Ramazan vesilesiyle değil, dinleyicilerimiz de takip ediyorlar ve muhakkak bunun farkındalar. Yani Müslüman, mümin insanın eğer hayat kitabıysa Kur'an, gerçekten Kur'an'ın içerisinden hayata bir akış gerçekleşiyorsa ve oradan öğütlerle hayatının anlamını eğer kazanıyorsa ve bunu gerçekleştiriyorsa biraz herhalde o içerik çalışmalarına ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Şimdi geçen hafta biz Kur'an'ın tabii ki mealinden okunmasıyla ilgili de yöntem çalışmalarına ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Onlardan bir tanesini ben söylemiştim. Bugün bir tane daha söyleyeceğim. Böylece Ramazan sonuna kadar bunlar dinleyicilerimiz de yer etsin. Ama her seferinde tekrar ederek söylüyorum ki en azından yerleşsin diye. O zaman dedik ki şimdi Kur'an'ın başından sonuna kadarki düzeninde değil de hani Fatiha suresiyle başlayıp kısa surelerle biten kısmı gibi bir düzenle değil de nüzul sırasına, yani indiriliş sırasına göre eğer okurlarsa Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde hani o mantığı, yani hangi dönemde o insanlara en başından itibaren neleri öğretmeye çalıştığı veya hedef koyduğunu daha iyi anlarlar diye bir şey söylemiştik. Evet. Bu bir öneri. Yani bu böyle yapmak zorunda olduğumuz için değil ama indiriliş sırasına göre mealini okumak da bir yoldur demiştik. Şimdi bugün de aslında yani ben hani Bakara suresinden örnekle bu öğütler kısmını anlatıyorum ya dinleyicilerimize. Orayı çalışırken aklıma gelen şeylerden bir tanesi bu. Şöyle bir şey söylemek gerekir. Okuduğumuz şeylerin hikayesini bilmiyorsak, eğer arka planını bilmiyorsak, mesela Bakara suresinden itibaren okumaya başladığında daha ilk sayfadan itibaren insanların takılıp kalacağı şeyler olabilir.
Ne gibi?
Mesela neye orada diyor ki işte biz insanların yani şöyle şöyle yapsınlar diye öğütler verdikten sonra yapmayanların da kulaklarına ağırlıklar koyuyoruz, kalplerini mühürlüyoruz gibi ifadeler var. Bu yaşanmış bir şey de onun için ısrarla bunu söylüyorum. Daha ilk dakikadan Kur'an'ı okumaya başladığında böyle adeta hani tehdit gibi algılanacak bir takım ifadeleri görünce insanlar şaşırıyorlar. Allah Allah, yani nasıl oluyor, biz Kur'an'ı okumaya başlıyoruz ama daha ilk ayetlerde böyle çok sert ifadelerle karşılaşıyoruz diye. İşte bunun için diyoruz ki biz, yani oraya gelene kadar o kadar çok şey olmuş, toplum öyle bir eğitilmiş, öyle şeyler öğretilmiş durumda ki Bakara suresi en son inen surelerden bir tanesi. O sözlerin bir anlamı var ve onu o şekilde anlamak gerekiyor.
O zaman ayetler üzerinde düşünerek okuyacağız galiba.
Düşünmek yetmeyecek.
Samimiyetle.
Düşünmek yetmeyecek. Onun bilgi altyapısı lazım. Yani o ayetin ne anlama geldiğini anlayabilmek için oraya bir soru işareti koyup bir ok çıkarıp kendimizce oraya hani böyle renkli kağıtlardan şeyler var ya, notlar alıp, onu bir yapıştırıp yolumuza devam etmemiz lazım ki bunlar kim acaba? Yani gerçekten kalpleri mühürlenmiş olanlar, gözlerine perde indirilmiş olanlar. Hani bunu bu şekilde söylüyorsa Cenab-ı Hak herhalde bunun bir hikmeti vardır, bir anlamı vardır diye. Hı hı. Daha ilerleyen yerlerde bunları görecekler. Onun için işte başından okumanın da böyle bir yönteme ihtiyacı var.
Evet, evet,
yani
evet.
Bunlara takılıp kalmasınlar. Evet. Oralara soru işaretlerini kendilerince, çünkü hep okurken o oranın ne anlama geldiğini anlatacak şeylerle ileride muhakkak karşılaşacaklarını bilsinler.
O sırların önümüze açıldığını
göreceğiz.
Bilsinler.
Evet. Şimdi bu böyle bir şey ama asıl söylemek istediğim şu. Bir de yani Kur'an ilimleri dediğimiz bir takım ilimler var ve biz bunları çalışıyoruz. Yani hani bunu fakültelerde çalışıyoruz. Ama herhangi bir insan Kur'an-ı Kerim'i açıp okumaya başladığı zaman işte bunlardan haberdar olmadığı için, haberdar olmak zorunda da değil ayrıca, onu söyleyelim.
Evet,
çünkü
evet.
Hep herkes Kur'an-ı Kerim'i açıp okuyabilir. Bunda bir sorun yok. Olmadığı için bazı şeyler ona anlaşılmaz görünebilir. Hı hı. Tam da bu kelimeyi kullanmak gerekir. O anlayamadığı şeyleri ya bunun da ne anlamı var acaba diye düşünmek değil. Tam tersi yoluna devam edip ayetlerin hani genel olarak insanlık namına, kendisine, bizzat kendi onu okuduğu zaman kendisine ne hitap ediyor onu arayarak okumaya devam etmesini önerebiliriz.
Evet.
Çünkü şimdi mesela Bakara suresinde o kadar yoğun konular, o kadar yoğun konular var ki, örnek olarak yine oradan girelim. Geçen hafta başlamıştık. İşte en baş konu Allah'ı tanımakla ilgili konu. Ama Allah'ı tanımak nasıl bir tanıma orada? Zaten ilk indirilen sureler hani Allah'ı olması gerektiği gibi tanımayla ilgili bir gaye güdüyordu. Ama burada da her şey olmuş, bitmiş, bir düzene geçilmiş, adeta devlet olmuş, Medine'de bir araya da yaşamaya başlamış Müslümanlar, hı hı. Yahudiler ve oradaki pek çok insanlar. Ama yani özellikle Yahudiler öyle şeyler ortaya çıkarıyorlar ve onlarla o kadar çok Hazreti Muhammed'i sıkıntıya sokuyorlar ki neredeyse başından sonuna kadar onlarla ilgili ayetler var.
Hmm.
Ve onlara nasıl hitap ediyor biliyor musunuz? Ey iman edenler diye hitap ediyor.
Evet.
Şimdi bizim çok ilginç olan taraf bu. Ben öğrencilere de zaman zaman sormuşumdur bunu. Birinci sınıf, ikinci sınıf öğrencilerine ilahiyata geliyorlar ama daha Kur'an okumanın metotlarını öğrenmedikleri için bakın bunu kaçırıyorlar. Diyorum ki mesela bu ayet hani kimlere hitap etmiştir ilk? Yani bir hitap var orada,
evet.
Değil mi? Ey iman edenler dediğine göre demek ki hani kime hitap etmiştir? Bizim bildiğimiz anlamda bugünkü gibi bir Müslüman, mümin.
Evet.
Birilerine hitap etmiş. Hayır diyorum, işte öyle değil. O diyorum ehli kitap olarak hani tabir edilen ve daha çok da o dönemde orada yaşayan Yahudilerle ilgili olan ayetler.
Hmm.
Ve onları Allah iman edenler diye hitap ediyor.
Evet.
Şimdi bunu anlamanın bir insana ne ifade edeceğini belki başka programlarda
konuşabiliriz.
Ama bir bu de, çok önemli. Yani de, siz bunu bu şekilde alıp da ha buradan bana Allah şunu söyledi, bunu söyledi diye de gidemezsiniz.
Hı.
Hitabın muhatabı kimse ve orada o ne iş yapıldıysa ve o iş üzerinden ona şunu şöyle yapmayın denildiyse demek ki o onunla ilgili olarak tarihsel bir gerçekliği ortaya koyuyor.
Bir de bunun
koyuyor.
Tam tersi yok mu? Ben Allah'ın benden ne istediğini biliyorum zaten deyip Kur'an'ı okumayanlar orada ne yazılandır Allah'ın benden istediklerini biliyorum,
hı hı.
zaten diye düşünüp oysa 6000'in üzerinde mi
ayet
evet,
var?
Evet. Yani o zaman o neden geldi, neden tabii, indirildi?
Tabii. Yani bu dünya görüşünü ortaya koyan bir kitapsa eğer ve gerçekten bir devrim yarattıysa ve bir dönüşüme sebep olduysa ve gerçekten insanlar bir yerden bir yere taşındılarsa zihniyet olarak, duygu dünyası, anlam dünyası olarak o zaman herhalde bunların bir değil mi altında
evet.
yatan bir şey vardı
bir şey var.
Sadece. İşte o içimizdeki belki karanlıkları, belki unuttuğumuz, belki hatırlayamadığımız şeyleri hatırlatmanın bir yolu olarak, rehber olarak tabir
evet.
ediyor kendisini zaten
Kur'an. Hatta bir
Kur'an.
Yerde öğüt alıp düşünen tabii, var mı
diye
de sorar değil mi?
Israrla, tabii.
Evet.
Yani çünkü içinizdeki öğütlerin yerini bulduracak işte dışarıdan bir takım yardımlardır onlar.
Hı hı.
Tabii ki içimizde, fıtratımızda her şey yazılı, kayıtlı ama onların dışarı çıkması için bazen böyle ihtiyaçlar hissediyoruz.
Çok zeki olmaya da gerek yok aslında anlamak için değil mi?
Hatta
her
bazen
eğitimden her normal insanın okuyup
evet,
anlayabileceği dilden şeyler.
Anlayabileceği bir şey ve insanların
kendimize göre yormamak kaydıyla.
İşte o, tam onu diyecektim. İnsanların iç işleyişlerinin bozulmamış olması kaydıyla. Şimdi zaten her şey size açık. Yani siz bir şeyi yaptığınızda onun iyi mi kötü mü olduğunu anlayacak bir iç düzene sahipsiniz. Onun adına vicdan diyoruz biz.
Evet.
Ama işte o vicdanın da öyle bir özelliği var ki, yani bazı şeyleri işte o kendinize göreleştirdiğinizde, evet, hani o psikolojik süreçleri işletip yaptım ama hani sor ki niye yaptım bahsine geldiğinizde, o zaman o vicdanınız biraz kararıyor. İşte o kalp mühürlenmesi de o anlama geliyor zaten. Yani siz yanlış yapmakta ısrar ederek ve bir müddet sonra da onu meşrulaştırarak, ona gerekçeler bularak, onu güzel görerek, hoş görerek ve yine olsa yine yaparım noktasına gelerek zaten o vicdanınızı kararttığınız için o içiniz size yardım etmeyebilir. Orada evet, öyle bir tehlike var. Onun için yine de Kur'an'a çok fazla ihtiyacımız olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi Allah bilgisi dedik, kalplerin katılaşmasından söz ettik ve bu kalplerin katılaşmasıyla ilgili de çok ilginç örnekler var. Bakara suresinden itibaren Musa peygamberi anlatıyor, Adem peygamberi anlatıyor, İbrahim peygamberi anlatıyor. İbrahim peygamberden örnekler veriyor ve en enteresanlarından bir tanesi de yani onun Müslüman olmayla ilgili söylediği sözler. Yani Allah'ın ısrarla insanoğlundan istediği tek şey bu, kendisine teslim olmamız. Hı hı. Bakın bu kelime Müslüman olmanın kökünde yatan kelime.
Teslimiyet. Teslim olmak.
Tabii,
evet,
tabii. O teslimiyet o kadar önemli ki. Hı hı. Çünkü işte bu peygamberlerden bir kısmı Allah'a iman ettiklerini dilleriyle ikrar ediyorlar ama onu açık açık Kur'an'da da ifade ediyorlar. Diyorlar ki yani ya bize bir şey yapsan da biz seni görsek de yani kalbimiz mutmain olsa.
Evet.
Bu nasıl bir şey yani? Bir peygamberin dilinden bu örneği vermek Allah'a hiçbir şey kaybettirmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Biz bunları görüyoruz. Bu
evet,
ne demek? Yani insanoğlu demek ki bunu içsel bir şekilde isteyebilen bir varlık. Bir peygamberin dilinden de böyle bir şey çıkmış. Ama sonunda yine teslim olmamız bekleniyor bizden. Hı hı. Ne olursa olsun o büyük plan bizim o teslimiyetimizle gerçekleşmesi gereken bir plan haline dönüşüyor. Şimdi bir şey daha var. Bakara suresinde bir iyilik tanımı var. O çok ilginç. 177. ayette. Yine bu Yahudilerin özellikle kıblenin değişmesiyle ilgili ortaya attıkları bir takım iddialar var. Şimdi bunları böyle anlatmıyorum ki dinleyicilerimiz merak
evet,
edip de neymiş bunlar acaba diye tekrar bir daha okusunlar. Çoktan geçmişlerdir. Bugün Ramazan'ın kaçı çünkü onlar başından başladılarsa ama bir geri dönüp biz buraları böyle okumamıştık, atlamıştık
evet,
bunları
evet,
diye tekrar
evet,
bir daha merak etsinler istiyorum. Orada mesela yani bu kıblenin değişikliği biraz onların canını sıkıyor. İşte niye Kudüs'ten tekrar bir daha Mescid-i Haram yani Mekke'ye hı hı, çevrildi gözler diye. Ve de bununla ilgili bir takım şeyler geliştiriyorlar. Yani işte kötü sözler söylüyorlar. Ve Allah'ın onlara söylediği en önemli şey iyilikle ilgili bir şey. Diyor ki sizin diyor iyilik dediğiniz şey diyor kıblenin diyor o olması, o taraf olması, bu taraf olması, yüzünüzü oraya çevirmeniz, buraya çevirmeniz değil. Yani şu şekilden kendinizi bir kurtarın. Asıl diyor iyilik diyor sizin diyor Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman etmeniz ve diyor çok sevdiğiniz, ihtiyaç duyduğunuz malınızdan akrabalarınıza, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenmek zorunda kalanlara, kölelere vermeniz.
Tam da Ramazan'ın
evet,
namaz
kılmanız,
anlatıyor,
zekat
evet,
vermeniz, söz verdiğinizde sözünüzde durmanız, darlıkta, sıkıntıda, hastalıkta, savaşta sabretmenizdir.
Evet.
Bak siz bunları konuşmayı bırakıyorsunuz. Ondan sonra geçmişsiniz işte ne oldu? O değişti, bu değişti, o öyle oldu, bu böyle oldu.
O zaman okurken Kur'an'ı ne kadar yaşadığımızı sorgulamalıyız.
Burada
bence
tam onu söylüyor
evet,
işte. Yani siz diyor bir şeylere takılıyorsunuz, kalıyorsunuz diyor. Ben sizin o takıldığınız şeylerle ilgilenmiyorum. Bütün yeryüzü benim. Nereye dönseniz kıble zaten orası.
Evet.
Ama ben size yani bu bir vesileyle oradan kıbleyi aldık, bu tarafa çevirdik. Artık bundan sonra buraya dönerek namazlarınızı kılın.
Şekilcilikten vazgeçin.
Hacca gelin yani. Ama buraya takılın kalın veya siz bu konuyu mevzu edin, dillerinizi sakız edin diye yapmadım. Siz kendinize bakın hı-hı, diyor. Asıl yapmanız gereken şeyler bunlar.
Evet.
Şimdi yine başka bir ayette de soru sorma adabı var. Bunu da söylemeden bu programın bitmesini istemiyorum. Çünkü
peki,
Ramazan biraz öyle bir
evet,
hale geldi. 189. Ayette de peygambere sürekli sorular soran ve bu soruları da yani aslında yanlış hedef göstererek, hedef saptırarak soranlarla ilgili diyor ki ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum diyor Allah. Böyle arka kapıdan girmeyin evlere diyor. Bu Arapça bir tabirmiş.
Hmm.
Bunu öğrenmek lazım. Yani diyor ne soruyorsanız düzgünce sorun.
Açık.
Evet. Niyetiniz ne sizin? Maksadınız ne? Peygamber size bunların hepsinin cevabını verir. Onun veremeyeceği bir cevap yok. Ama sorduğunuz soruda samimi olun. Şimdi biz de Ramazan'da hani böyle sorular diye konuşuyoruz ya hep sizinle. Bizim derdimiz ne? Bir şeyi öğrenmek mi istiyoruz? Gerçekten onu soru haline getiriyoruz. Soru bir şey anlamak, öğrenmek için anlamlı olan bir yoldur.
Evet.
Soru sormak.
O zaman bu soruları sorsunlar, hı-hı, cevaplarını arasınlar. Evet. Bulamazlarsa biz yine haftaya
buradayız.
Çok tamam. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Remziye Ege, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteydik. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bir teşekkür de siz sevgili dinleyenlerimize. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkente bekliyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.